Ayrım 11.
Hüseyin bunları söylerken kırmızı beyaz çizgili peştemalını, kölenin onun cinsel organının etrafını da kıllardan temizleyebilmesi için açtı. Buna Türkler arasında ne kadar kalırsam kalayım asla razı olamazdım. Belki de bu saçma sapan sünnet oyununun başlamasının nedeni bir midye kabuğu kazasıydı. Kim bilir? Yine de ısrarlara direnemeyip köle tarafından sabunlanmaya razı oldum. Mis kokulu bir suyla beni bol bol sabunladıktan sonra adam ellerini bir havluyla kuruladı. Kıllı bir bezle beni ovalamaya koyuldu. Ardından da kurutulmuş bir kabak lifiyle bu işi tekrarladı. Üzerimde tek kullanmadığı galiba bir tel zımparaydı. Ama yine de bu yaptıkları vücuduma iyi gelmiş, beni rahatlatmıştı. Bir midye kabuğunun yapacağının daha fazlasını bu arada kaybetmekten korkmuştum. Ama harika bir cilde kavuşmuştum. Eksik dişli bir sırıtışla bana bakarak konuşan hizmetkarım sanırım hiçbir müşteriden bu kadar kir çıkmadığını anlatmaya çalışıyordu. Bir başka kurnada ben yaşlarda bir genç, yaşlı ve hasta babasına aynı şeyleri yapıyordu. Bu manzara benim içime dokunmuştu. Esaret ne zannettiğin kadar umutsuz ne de güçsüz bir durumdur. Hüseyin su seslerinin arasında konuşuyordu. Özellikle de senin Sofya gibi yetenekli ve güzel bir kız için. Ve kabul et ki onu bıraktığımızda hayatından çok memnundu diye tekrarladı. Bu sabah tadına vardığı yiyeceklerden sonra senin ona sağlayacaklarınla yetinebilir mi artık? Affedersin ama dostum, o çok uçarı ve dönek bir kız. Pahalı zevkleri var ve senin gibi bir öksüz denizcinin bunlarla başa çıkmaya çalışmasından üzüntü duyarım. Hadi gel, mutlu ol. Sana o genç zenci kızı yine yollayayım ve bu gece onu dışarı atma. Onun tadını çıkar. Seninle onun da hayatı güzelleşir ve Allah isterse senin olur. Onda kendini kaybet. Göreceksin ki Sofia Buffon'un hayali bile seni bir daha kandıramayacaktır. Madonna Buffo, Allah'ın ona sunduğu kaderden hoşnut. Dostum, sen de kendi kaderinden hoşnut ol. Hamamın üçüncü bölümüne geçerken sertçe başıma götürdüğüm elim asla hoşnut olamayacağımın işaretiydi. 20. Ortasında büyük bir havuz olan bu bölümün tavanını başlık süslemelerinden yine Bizans'a ait olduğu belli olan dört sütun taşıyordu. Diğer mimari detayları boğazımı yakan sıcak buhar yüzünden izleyemiyordum. Aşçıbaşının önünde fıkırdayan bir makarna tenceresine benzeyen havuzun yüzeyinden sıcak buharlar yükseliyordu. Mermer zemin ateş gibiydi. Bir kenarda her zamanki kaba tembellikleri içinde sıcaktan neredeyse morarmış iki Türk oturuyordu. Yoğun buharın içinde titreşen şekiller yavaş yavaş hayaletler gibi kımıldanıp kayboluyordu. Sıcaktan gözlerim netliğini kaybetmişti. Yeryüzünde Dante'nin cehennemindeki kaynar kazanlara en yakın yer Türk hamamlarıydı herhalde. Sibaris'in zevk düşkünü insanları gibi mistik bir tembellik içindeki bu insanlar da günahlarının fantastik cezasını çeker gibiydiler. Keseler, lifler birer işkence aleti gibiydi. Masörlerse sanki cehennem zebanileri. Bunların yanında Foskari tiyatrosu bir hiç sayılırdı. Yoğun buharın içinde nefes almaya çalışarak Hüseyin'e yalvardı. Beni buradan çıkar. Hüseyin'in kafasındaki Venedikçe'de buharlaşıp uçmuştu galiba. Sözlerin mırıltılı konuşmalar ve bastırılmış kahkahalar arasında herkesin kendini sonsuz bir lanetin nesneleri gibi hissettiği bu korkutucu havanın içinde kaybolup gitti. Hiç şansım yoktu. Ev sahibimi izleyerek boğazıma kadar yükselen buğulu havuza girdim. Kırmızı beyaz peştemallarımız suya girince belimize kadar yükselip bir süre suyun üstünde yüzdü. Sonra iyice ıslanıp tekrar aşağı indi. Bu kaynar suda yumurta bile pişerdi. Ama dişimi sıkıp ses çıkarmadım. Zaten ses tellerim titreşemiyordu. Sıcaklık tüm eklemlerimi hissizleştirmişti. Mermer zeminin üzerinde adeta fokurdayan suyun içinde yayılıp kalmıştım. Birden bu sonsuz işkencehanede hayatımdaki ilk Türk kadınını görerek şok geçirdim. İki oda arasındaki en kestirme yoldan havuzun kenarına gelmişti. İki eliyle yüzünü kapatmış, parmaklarının daracık aralığından etrafa bakıyordu. Herhalde bizim yanımızda havuza girmeyecekti. Eğer vücudumdaki kanın tümü çekilmiş olmasa utançtan kıpkırmızı olabilirdim. Birkaç adam kadının hareketlerini ilgiyle izliyordu. Hüseyin bana bir şeyler açıklamak zorunda hissetmişti kendini. Demek ki Venedikçesini tümden unutmamıştı. zina ile suçlanıyor dedi. Bunu suçsuzluğunu kanıtlayabilmek için yapıyor. O adamlar kocası ve erkek kardeşleri. Ayağında şalvarı yok ve eğer masum değilse etekleri başına doğru havalanır. O zaman diye mırıltıyla sordum. Sıcaktan bayılacak gibiydim. Değil kadın için, kendim için bile ses çıkaramayacak haldeydim. Eğer öyle olursa kocası onu öldürebilir. Tıpkı Venedik'le aldatılmış bir koca gibi. Bu eski bir adettir. Şu gördüğüm mermer sütunların sahibi Romalılar kadar. O masum dedim. Koca ve kardeşler de buna ikna olmuşlardı zaten. Tabii ki dedi Hüseyin, başını ilgisizce başka bir yöne çevirmişti. Neden tabii ki diyorsun? Çünkü eğer bunu yapabilecek cesareti varsa bu onun kafasındaki tek bir saç telinin bile kirli olmadığının kanıtıdır. Yalnızca kocasına bundan böyle farklı bir açıdan bakacaktır. Onun Allah'ın yarattığı tek varlık olmadığını anlayacak ve hatta daha mükemmellerinin olduğunu düşünecektir. Karısını böyle bir şey yapmaya zorlayan bu adamın bir ahmak olduğundan eminim. Bu sözlerden sonra Hüseyin yeniden kendini suya bıraktı. Ben de itiraf etmeliyim ki kendi rahatsızlığım bir başkasınınkiyle ilgilenmeme izin veremeyecek ölçüdeydi. Yanı başımdaki çıplak, haşlanmış erkek vücutlarının farkındaydım. Ama bunu düşünecek halde değildim. Birden Hüseyin sudan çıktı. Sanki derisi tütüyordu. Ve yüksek sesle konuşmaya başladı. Türkçemin her söyleneni anlayacak düzeye henüz gelmediğini unutarak bana bir şeyler söylediğini sandım önce. Dininden başlarım senin diye bağırıyordu. Kıçını şeytan parmaklaya, seni pezevengin evladı, seni orospu çocuğu diye sürdürdü naralarını. Doğrusu bu dili iyi konuşuyordu. Bir gezginin ilk öğrenmesi gerekenin küfürler olduğunu bir kez daha anlamıştım. Neden öfkelendiğini bilmiyordum ama en azından kelimeleri bir parça anlayabiliyordum. Sonra sıcaktan karışan kafam toparlandı. O bana bağırmıyordu. Bunların muhatabı beni yandan sıkıştıran yaratıktı. Hüseyin onun üzerine atlamadan önce buharın içinde sıvışmıştı çoktan. Adımları demin zina ile suçlanan kadınınkinden bile daha dişiydi. Ne Hüseyin ne de ben birbirimizin dilinde duygularımızı anlatacak haldeydik. Omuzlarıma inen saçlarım, sakalsız sayılabilecek yüzüm ve buraya ait olmadığımı belli eden havamla bir sapığın isteklerini kamçılamıştım. Teşekkür etmek için Hüseyin'in gözlerine bile bakamayacak kadar utanmıştım. Saldırgana gününü gösterecek gücüm yoktu. Masumiyetimi nasıl ispatlayabilirdim? Hüseyin'in bir bakışıyla havuzdan çıktım ve girişe döndük. Kıyafetlerimiz odacıklarda bizi bekliyordu. Temiz ve serin havayla ciğerlerim bayram etmişti. Ama henüz elbiselerimin bana sağladığı güvenliğe kavuşamamıştım. Uzun Afrikalı ıslak peştemalımın yerine kurusunu verdi. Bir ikincisini omuzlarıma, üçüncüsünü de başıma koydu. Ona teşekkürle gülmeye çalışırken ağzının kenarındaki alaycı sırıtışı yine gördüm. O sırada Hüseyin benimle tanıştırmak üzere bir başka Türk'ü almış geliyordu. O da herkes gibi peştemalına sarılmıştı. Bu adam niye benim yanıma getirdiği hakkında hiçbir fikrim yoktu. Hakkında tek bildiğim 50 yaşlarında bir adam gibi göründüğüydü. Önce Hüseyin'in beni doğru dürüst bir adamla tanıştırarak utancımı unutturmaya çalıştığını sandım. Tanışma gayet kısa sürdü. Adam hiç Venedikçe bilmiyordu. Ve midemdeki ağrı bana muhabbet için Afrikalı'nın bile daha iyi olduğunu düşündürtüyordu. Hüseyin ise ısrarla tanıştırma işini uzatmaya çalışıyordu. Şu anda hatırlayamadığım bir isim söyledi. Adamın İznik'te atölyesi varmış. Çinlileri çok ünlüymüş. Onun kobalt mavisi sırrını kimseler bilmiyormuş falan filan. Sana aradığımız adamı bulup getirdim diye sözlerini bağladı Hüseyin. Hiçbir hareket yapmadığımı gören adam daha çok gençlerin yaşlıca birine tanıştırıldıklarında yapması gerekeni kendi yaptı. Önümde saygıyla eğildi. Onu taklit etmeye çalıştım ama pek başarılı olduğum söylenemezdi. Aptalca, hiçbir şey söylemeden bir süre karşılıklı bakıştık. Sonra odacıklarımıza doğru yürüdük. Ben kendiminkine girdim, Hüseyin de adamla beraber yandakine. Afrikalı gizli ritminin bir kısmını benimle paylaşır gibi dolaşıyordu etrafımda. Benim odada kilim ve yastıkların üzerinde oturduğumu görmüştü. Yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı bir küçük çocuğa yapıldığı gibi getirdiği ılık havlularla beni sarıp ince, pembe uçlu, siyah parmaklarıyla ovalaya ovalaya vücudumu kurulamaya başladı. Doğrusu hoş bir durumdu. Ama hiçbir erkeğin, kim olursa olsun, bana bu kadar yakın temasta olmasını kabul edemezdim. Ona bunu istemediğimi ifade ettim. Nargile ve masaj tekliflerini de reddettim. Ama kahveye hayır diyemedim. İçleri koyu ve sert kahveyle dolu iki fincan da yan odaya götürüldü. Sonra ağır bir garip duman odayı sarıverdi. Amerika'da bulunup sonradan Karadeniz kıyılarında da yetiştirilmeye başlanan bu garip şeyi galiba Çinici adam tüttürüyordu. Bu tütün dumanını içime ilk çektiğim andı. Konstantinopolis'te son moda bir alışkanlıktı tütün içmek. Aynı odada bulunanların bile bu dumandan etkilendiklerini biliyordum. Sıcak hava ve su kahvenin hoş tadıyla birleşince gün boyu yaşadığım duygusal fırtınaların yorgunluğuna daha fazla katlanamaz bir hale gelmiştim. Tuhaf bir uyuşukluk tüm bedenimi, beynimi kaplamıştı. Yan odadaki konuşmalar giderek uzaklaşır gibiydi. Oracıkta içim geçiverdi. Uyuyakalmışım. Beni uyandıran ses yeniden tekrarlanıyordu yanda. Saman dolu kutu açılmaya çalışılıyordu. Aslında beni tam ayıltan bazı kelimeler olmuştu. İnsan kendi dilinin dışında konuşmaya başlayınca sanki kelimeler akıcılığını yitirip sertleşiyorlardı. Hüseyin'in böyle bir tonla Filippo ve Bernardo Serena dediğini duydum. İki Venedikli, tabii ki sıradan Venedikliler değildi bu iki kardeş. İkisi de ölmüştü ve oğulları onların namını yürütüyordu. Bu adamlar opak camdan kristal berraklığında genellikle beyaz ama arada sırada harikulade bir beceriyle mavi işler çıkarmayı başarmışlardı. Serenalar tüm dünyaya şaşırtıcı mükemmellikte kadehler, vazolar, tabaklar sunmuşlardı. Ve bu devam ediyordu. Kısa bir zaman sonra Murano camcıları da aynı yöntemle bu sihirli formülü kullanmaya başlamışlardı. Venedik'in sayılı atölyesine karşılık kente refah getiren bir çalışmaydı bu. Hüseyin'in elindeki malların bir kısmı bu çalışmalardan olabilirdi. Türklerin inanılmaz lüks talebi düşünüldüğünde bu normaldi. Bu düşüncelerimi kanıtlayan samanların arasından çıkan parçayı anlatırken Hüseyin'in söylediği sözler oldu. Vetro a filigrana. Demek ki Hüseyin bir müşteri bulmuştu. Bu iyiydi. Yeniden arkama yaslanıp kayıtsızlığın kollarına kendimi bırakmak üzereydim. Tam bu sırada, bu sınırda birden gerçeği anladım. Bu herhangi bir zengin müşteri değildi. Belli bir ustalığı, belli bir mesleği olan biriydi bu adam. Ufacık bir bilgiyi hayata geçirip geliştirebilecek biriydi o. Onun derdi bir vazo almak değildi. Bir vazo için çok daha fazlasını ödemeye hazır biriydi o. Bir büyük gizemli üretimi satın almak üzere biriydi o. Her nasılsa ve her neredeyse Hüseyin, Venedikli bir tacir olarak Vetro a Filigrana'nın sırrını öğrenmiş olmalıydı. Ve bunu satmak üzereydi. Venedik mahvolacaktı. Beni salaklaştıran minderin üzerinde zıplayarak ayağa kalktım. Tabanlarımın altındaki mermer zeminin soğukluğunu kemiklerimin dibine kadar hissediyordum. Gömleğimi giymeye çalışırken beni saran havlular yerlere savruldu. Cildim ketenden daha güzeldi ve elbiseme sinmiş kokum bana daha önce asla bu kadar iğrenç gelmemişti. Gömlek ter ve tuzdan taşlaşmıştı. Dişlerimi sıkarak bu kokuyu duymazdan gelmeye çalıştım. Aslında bu gömlekle birlikte benden alınan yaşama hakkını yeniden geri ister gibiydim. Pantolonumu toparlamaya çalışırken yan odacığa daldım. Hüseyin'in bana şaşkınlıkla bakışından öngörülerimde yanılmadığımı anlamıştım. Cam üfleyicilerin hareketini tarif ederken donup kalmıştı. Opaklığın nasıl şeffaflığa dönüştüğünü anlatmak üzereydi. Bunu anlayabilmek için Türkçe'ye ihtiyacım yoktu. Çinici de farklı bir durumda değildi. O da donup kalmıştı. Adam öğrendiklerinin heyecanıyla havlularından sıyrılmıştı. Ellerinde gelecek servetinin bir ön modelini tutuyordu. İnanılmaz bir kaseydi bu. Bir parmak inceliğinde, bir ayak üzerinde şekerimsi, incecik yapraklarla bezenmiş bir kase. Bir şeyler söyledim. Sanırım aklıma gelebilecek en kötü küfürdü bu. Ama öfkem kelimelerin bir dile ait olmasına bile izin vermiyordu. Belki de kükredim. Bir saniye içinde sırtımdaki yeleği Çinci'ye doğru savurtmuştum bile. Cam milyonlarca parçaya bölünerek mermer zemine saçılmıştı. Ve bu camla birlikte sanki bütün dünyada paralanmıştı. Türkleri bir kenara iterek Beyazıt Meydanı'nın karmakarışık dünyasından ve tatminsiz kumrularından hızla uzaklaşıp gittim. 21. Öğleden sonraki yoğun insan kalabalığının beni içine saklamasını umarak Hüseyin'le tırmandığım yokuşa tekrar vurmuştum kendimi. Arkamdan geleceğinden emindim. Ayasofya'yı altın rengine boyayan ışığın altında bir saat sonra da bundan emindim. Korkak bir tavşan gibi arkama baka baka kaçıyordum. Kentin bu en kutsal meydanında bir ara onun sarığını görür gibi oldum. Hüseyin herhalde bir başka tanrısal yakarışın içindeydi. Gerçek ya da hayal, bu kuşku beni caminin ters tarafına yöneltti. Orada karanlık bir aralık buldum. Bana yeteri kadar güvenli görünüyordu. Yürüdüm. Çalışan işçiler tarafından bırakılmış, sönmek üzere olan bir meşale, aşağıya doğru giden 30 kadar aşınmış taş basamağı aydınlatıyordu. Onları izledim. Dünya üstüme kapanmıştı. Hiç tanımadığım, tehdit edici bir kentin yalnızlığı içindeydim. Ben bir yabancıydım. Aşağı indikçe suyu duyuyordum. Bir yığın su. Aşağılarda bir yerde ağır ağır damlıyordu. Acıklı bir sazın nameleri gibiydi bu ses. Zengin bahçelerini Mayıs'tan Ekim'e kadar yeşil tutacak bollukta bir suydu bu. Sönmekte olan meşalelerin titrek ışığıyla yıldızlanan bu suyla bu kent kıtlıkları aşabilirdi. Ne suyun ne de bu sarnıcı ayakta tutan sütunların sonunu görebiliyordum. İçim acıyarak bu devasa sütunların da Bizans'tan kalma olduğunu gördüm. Eğilip bir avuç suyla bu buluşumu taçlandırdım. İnsana kasvet veren su kesinlikle lezzetliydi. Çabuk çabuk hamamın benden çaldığını geri aldım. Yenilenmiştim. Bu yeraltı sarnıcındaki suyla hayat bulmuştum ve güvenlikteydim. Güneş batmış olmalıydı. Meşaleler de son ışıklarını veriyorlardı artık. Yaşam bir alacakaranlıktaydı. Kafamda yeni bir plan olmuştu. Yapılacak iş köle pazarını bulmaktı. Köle pazarını ve Sofia Bafo'yu. Güneş batmıştı. Konstantinopolis'in sokakları sessiz bir mezar soğukluğundaydı. Gördüğüm erkekler gündüz dünyasının kötü bir kopyasıydı. Gerçek olan haremlerdi ve bu geceye yol gösteriyorlardı. Çiçekler gibi tüm dükkanlar kepenklerini indirmişlerdi. Ama her yerde taç yaprakları dökülmüş bitkinin ortasındaki taze filizleri görebiliyordum. Başlangıçta sokaklardaki yalnız adamların dikkatini çekebileceğini düşündüm. Ama artık peçelerin ya da kapalı tahtırıvanların gölgesindeki gizli gidip gelmeler yalnızca kadınlara aitti. Göze görünmeseler bile bu dedikodu yemek ve rahatlık tarifiyle yapışmış ilişki yumağının gizemli varlığını hissedebiliyordunuz. Kendimi böyle bir taze filize yapışmış hissediyordum. Bu duygu beni köle pazarının tahta kapısına kadar götürdü. Ama tabii ki kapı kilitliydi. Öğle saatlerinde kapatılmış olmalıydı. Ortalığı ısıtan Mart güneşi de olsa değerli bir müşteri için bu kadar sıcaklık bile caydırıcıydı herhalde. Binanın arka tarafını bulmak çok kolay değildi. Adımlarımı bir çeşit karışık geometrik hesapla ayarlamam gerekti. En sonunda bir asmayla çarpışınca doğru yolda olduğumu anladım. Bir duvara tırmandım, eski bir çatıya açtım ve avluya düştüm. Burası sabah Sofia'nın pencerelerinden duyulan seslerin geldiği yerdi. Pencereler yukarıdaydı. Ama bunlardan sürünerek girmek zor görünmüyordu. Tek sorun kepenklerdi. Yaz akşamlarında serin havanın içine girebilmesi için bunlara ince teller geriliyordu. Ama şimdi kışa göre ayarlıydılar ve bu bir hırsızın içeri girmesini zorlaştırıyordu. Başlangıçta güvenli bir biçimde planlanan köle dükkanı ve avlusunun sahipleri belli ki olaysız geçen uzun yıllar sonucunda bu konuyu ihmal etmişlerdi. Vaktiyle dikilmiş olan asma ağaçlaşıp duvar boyunca yükselmişti. Elimde bir duvar dibinde bulduğum keserle hızla tırmanıverdim üstüne. Pencereye uzanan dal ben üzerinde ilerledikçe aşağıya doğru eğiliyordu. Bütün aceleciliğime karşın sessiz ve çok dikkatli davranmalıydım. Bu da çok zordu. Yine de ani ataklar, duraksamalarla işime devam ettim. Menteşeler yerinden kurtulmaya başlamıştı. Bir din uzmanı değilim ama Tanrı'nın gençleri özellikle koruduğuna inanırım. Daha yaşlı birinin yapmaya kalkışsa kesinlikle cezalandırılacağı bazı işleri gençlik söz konusu olunca görmezden geliyor olmalıydı. Şu ana kadar hayali gelebilir ama onun onayını almış olduğumu düşünüyordum. Ya da en azından yaptıklarıma şiddetle karşı çıkmıyor gibi geliyordu bana. Belki de bu Tanrı'nın işi değildi de bir sihirdi. Beni koruyan belki de. Çok kısa zamanda ölüp beni koruyuculuğundan yoksun bırakacağını bilen annenin çocuk alnını kondurduğu tılsımlı bir öpücüktü. Böyle bir öpücüğü anımsamıyordum. Ama beni gözeten gizli bir gücü hissediyordum. Hemen caysam güven içinde Hüseyin'in konuk odasına dönebileceğimden emindim. Aslında dokunulmazlığımın sınırları bundan daha ileri noktalara kadar uzanabilirdi. O malum geceden beri en kusursuz ve en uzaklara ulaşabilecek kadar büyük adım atabilmek için olayları kafamın içinde binlerce kez prova etmiştim. Çok kesin bir anda inanıyorum ki büyük arzumun peşinde kendi özgürlüğümden vazgeçmiştim. Belki de daha farklı ve daha mutlu bir yaşamdan da. Büyük arzumun beni alaşağı ettiği, kaderimin durdurulamayan bir heyelan altında kalmışçasına savrulup gittiği o kesin an ne zamandı? Bu soruyu tatminkar bir biçimde cevaplandıramıyordum. Hüseyin bunun, onun korunmasından kendimi yoksun bıraktığım an olduğunu düşünüyor olmalıydı. Ama ben hiçbir kalıcı zarara uğramadan, kepengi yerinden sökmekten de daha ilerilere gidebileceğimi biliyordum. Madonna Baffo o gece tabii ki büyük odada tek başına yatıyordu. Benim kuru asma dallarına tırmandığımı duymuştu ve uyanıktı. Ay ışığı odaya açık pencerelerden dökülmeden önce bile bu seslerin sahibinin ben olduğumu biliyordu. Beni ele verebilecek bir çığlık atmadı. Ayakta bekliyordu. Dumanımsı ışığın içinde tütsüler arasında değerli bir ikona gibiydi. Pencereden aşağı doğru kendimi sarkıttığımda bana elini uzattı. Mutlu bir şekilde gülümsedi ve fısıltıyla konuştu. Signor Veniero, sizi görmek ne kadar güzel. Bana Giorgio dememesinin üzerinde durmadım. Ondan daha büyük şeyler bekliyordum. Seni kurtarmaya geldim dedim. Arkasını döndü, birkaç adım attı, benimle oyun oynuyor gibiydi. Şaşırmıştım. Ama bu olanaksız dedi. Değil, saklanabileceğimiz mükemmel bir yer buldum. Buraya çok yakın, bir süre için sığınabileceğimiz bir sarnıç. Bir sarnıçta nem ve soğuk içinde beklemek için hiçbir arzum yok. Sadece kısa bir süre için. Ben Pera'ya gidip kendi vatandaşlarımızdan bir tekne sağlayana kadar. Ama Signor Veniero yapamam. Sizin gibi bir sinek gibi duvarlara tırmanamam. Sizinle tanıştığım ilk günden bu yana yaptığınız gibi yani. Yaptığım fedakarlıklar karşılığında bir sineğe benzetilmekten hoşlanmamıştım. Ama yine de aldırmadım. Yapabilirsin diye ısrar ettim. İlk karşılaşmamızda her şeye karşın bende en gıpta ettiği şeyi ona sunuyordum. Yardım edeceğim, yapabilirsin, yapmalısın. Bilmiyorum dedi. Korktuğundan ya da bana güvenmediğinden değildi bu. Gerçekten de sadece bilmiyordu. Ben biliyordum. Onu yakaladım ve kuvvetlice belini kavradım. Ah o bel! Tanrım bu dokunuş kollarımda küçük kasılmalar yaratmıştı. Onu pencereye doğru taşıdım. Sofia minicik bir çığlık attı. Bu zevkten miydi, korkudan mıydı, yoksa itirazdan mıydı? Benimle itişmeye başlamıştı. Birilerinin bizi duyabileceğini düşünerek onu yere bıraktım. Signor Veniero dedi. Aniden karar vermiş gibiydi. Önce şuraya oturun. Bir şey söylemek istiyorum. Bugün başıma gelenleri anlatmak istiyorum. Daha sonra dedim. Ona emretmiyor, yalvarıyordum. Güvende olduğunda anlatırsın. Bol bol vaktimiz olacak. O hayır lütfen. Kararlılığı artmıştı. Bense giderek daha zayıflaşıyordum. Anlatmalıyım. Bütün gün bunu anlatacak kimsem olmadığı için sıkıntıdan patladım. Maria'ya anlatmak istedim ama sanıyorum onu sattılar. Maria satıldı mı? Diye sordum. Kuşkulu ve pişmanlık dolu düşünceler geçiverdi birden aklımda. O kadını, Maria'yı şansım varken satın almalıydım. Böyle bir şans bir daha asla olmayacaktır. Belki de bu yaklaşan bir sonun son uyarısıydı. Ama bunu anlamayı reddediyordum. Onu nereye sattılar? Bilmiyorum dedi Sofia.